İyi akşamlar sevgili izleyenler. Gündem Politika'yla karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz gazetemizin genel yayın yönetmeni Fatih Polat. Hoş geldin Fatih.
Ya, merhaba. İyi günler.
Evet, Fatih Polat'la beraber üç konuyu gündeme alacağız. Bir tanesi 90'lardan beri tanıdığımız Erol Evcil'in isminin yeniden gündeme gelmesi. Bir diğeri NATO zirvesinde ne oldu? Erdoğan NATO zirvesinde geri adım mı attı Finlandiya ve İsveç konusunda? Bir diğer konumuz da sansür yasası, günlerdir konuştuğumuz yasa bir sonraki yasama yılına ertelendi görüşmeleri. Şimdi bu üç konuyu Fatih Polat'la konuşacağız. Fatih, direkt ben Marki cinayetinden bugüne gelmek istiyorum. Evet. Erol Evcil'in adını yeniden duyduk. Aslında 2020 yılında tahliye edilmişti ve bugün yeniden 2 sene sonra gözaltına alındı ve gözaltına alınmasının nedenlerinden bir tanesi nedeni aslında bir para transfer, kara para aklama ve sahte fatura düzenleme meselesi. Biz Erol Evcil'in adını yeniden neden duyduk? Bu isim Türkiye tarihinde 90'lardan beri var olan bir isim, ne ifade ediyor? O dönemi de yakından biliyorsun. İzleyenlerimizi aktarırsan çok seviniriz.
Evet Çağrı. Şimdi aslında bizim yaş kuşak gazeteciler için gazetecilik hayatımıza başladığımız yıllardan beri var olan belli simalar var. Onlardan bir tanesi de Erol Evcil. Onu tabii Alaaddin Çakıcı fotoğrafıyla birlikte düşünmek gerekiyor sürekli. İşte Nesin Marki cinayeti biliniyor. Nesin Marki aynı zamanda Cavit Çağlar'la iş yapıyor ve Cavit Çağlar da işte eski Cumhurbaşkanı ve Başbakanlardan Süleyman Demirel'e çok yakın bir isim. Yani Cavit Çağlar'ın ürettiği iplikleri alıyor Nesin Marki ve Nesin Marki ile de Erol Evcil'in ilişkisi var. Tabii Erol Evcil'in ilişkisi burada şöyle bir düşünmemek gerekiyor. Bir yanıyla hep belli isimler kendilerini aslında mafya faaliyetleri içinde bilinen isimler bir iş insanı gibi de sunuyorlar ve ama bunları hiçbir isim tabii bir üretim faaliyeti içinde, yani herhangi bir iş kolunda bir fabrikayı, herhangi bir sektörü bir yerden bir yere almış götürmüş simalar olarak görmüyoruz. Yani genel olarak bir çeşitli biçimlerde çökme faaliyeti olarak tanımlayabiliriz. Haraç kesme ve benzeri. Ve genel olarak yükselen sektörler içinde hareket eden bir şey bu. Ve burada tabii ki aslında Türkiye sağının yakın dönem pratikleriyle ilgili. Yani geçmişe gittiğimizde mesela 2. Dünya Savaşı yıllarına kadar gittiğinde romanlara hani pek çok Vedat Türkan'ın mesela Güven romanına konu olan, başka tarih kitaplarına konu olan işte MİT'çilerin dahi diyelim için içine girip çıktığı istihbaratçıların şeyler görebiliyoruz. Mesela krom ticareti vesaire. Yani buralarda hep diyelim bir şekilde devlet erkiyle, devlet, siyaset, ticaret, mafya bunların çeşitli biçimlerde imkanlara el verdiği ölçüde, dönem özelliklere el verdiği ölçüde bir rant kapısı olarak birlikte çalıştığını görüyoruz. Yakın tarih açısından da Erol Evcil Çakıcı ile birlikte bu isimlerden bir tanesi. Ve Nesin Marki'ye olan borcunu ödememeye başlıyor ve Nesin Marki ile ilişkisinin yara almasından sonra Nesin Marki cinayetinin azmettiricisi olarak görüyoruz ve bununla ilgili hapis yatıyor ve daha sonra da Nesin Marki'nin parasını, dönemin aslında emniyet istihbaratçılar da söylüyor, bir Mossad parası diye de biliniyor. Mossad'ın çektiği ve ondan sonra onun geçmişteki krizi Türkiye'de tetiklediği bir şeyden söz edebiliriz. Ve bir yanı işte diyelim Kıbrıs'ta, bir yanı Türkiye'de. Zaten ikisi aslında bağlantılı. Yani Kıbrıs'ın da, Kuzey Kıbrıs'ın Türkiye'nin kara para hikayesi ve genel olarak mafyatik işlerdeki bir arka bahçesi olarak da kullanıldığını düşünürsek bu işler oraya da sarkıyor. İşte bir dönem hapis yattığını görüyoruz, bırakılıyor. Bugün de demirçilik sektörüyle ilgili bir operasyon, manipülasyonla ilgili bir büyük operasyonun parçası olarak en gözde ismi olarak şimdi önümüzde duruyor. Burada tabii bu döneme baktığımızda şunu görebiliriz. Örneğin işte Sedat Peker'le yani iktidar için mitingler düzenleyen Sedat Peker'le yukarıda devletin çatısında aslında ilişkilerin gerilmesi ve onun oyunun dışına çıkarılmasıyla birlikte başlayan ifşaatları ve başka bir dizi şeyler bize şunu aslında Ağar'ın tekrar sahne alması, belli susurluk simalarının sahne alması bize susurluk süreci ve öncesinde bir şekilde siyaset, ticaret içinde yer tutmuş mafyanın bu dönemde aslında çeşitli ilişkiler içinde bir hem rant sağlayan hem de aslında o çatışma sürecinde bir yerinde duran bir noktada olduğunu gösteriyor. Burada tabii şunu sormamız gerekiyor. Nihayetinde hapis yatmış bir isim bir cinayetle ilgili başka suikastlarla saldırılarla ilgili de azmettirici olarak bilinen bir isimden söz ediyoruz Erol Evcim deyince. Şimdi bu isim bugün bir operasyonun konusudur ama bu isim nasıl bu kadar zaman işte 40 yıldır tekrar sahnededir diye sormamız gerekir. Yani bize mesela İçişleri Bakanlığı ve dönemin iktidarı açısından bunun bir tırnak içinde temizlik operasyonu olduğu söylendiği zaman oraya bir koca soru işareti koymamız gerekiyor. Ben biraz şöyle
okuyorum. O soruyu şununla beraber cevaplar mısın? Şimdi biz son dönem üst üste Falyalı cinayetinden de tutalım. Hı-hı. Çakıcı'nın adını, başka isimleri, Sedat Peker'in deklare ettiği isimleri. 90'ların mafyatik işlerine bulaşmış, mafya liderlerinin ya da tetikçi olarak kullanılan daha sonradan dile gelen isimlerin hepsini bugünlerde duyuyoruz. Bu iktidar döneminin bu döneminde çok sıklıkla duymaya başladık ve bunların hemen hepsinde bir işte bahis meselesi, bir kara para aklama meselesi gündeme geldi. Bugün açısından bu kadar mafyavari işlerin yeniden gündeme gelmesinin bugünkü iktidarla ilişkisi ne ya da yönetim modeliyle mi alakası var sence? Sen nasıl, neden bu dünya?
Ben şöyle, Falyalı cinayetinde tabii hem bu sanal bahis mevzuları çok büyük bir sektöre dönüşmüştü ve Falyalı önceden de bilinen bir isim olmasına rağmen arka planda hep akıp giden bir şeydi. Böyle hani çok büyük diyelim bir Çakıcı gibi böyle hani bir öndeki figür değil, daha arka fonda Kuzey Kıbrıs'taki isimler içinde anılan ama konuyu takip edenlerin aslında daha önemli bir yerde olduğunu bildiği, düşündüğü bir isimdi. Ama işte Peker'in ifşaatlarından sonra artık onun etrafında işte ondaki bazı videoların, kayıtların gündeme gelmesi vesaire, otellerin çekimi şu an ve hani onun etrafındaki deşifrasyonun AKP etrafındaki ve onunla ilişkilerindeki pek çok özne için belki sıkıntı yaratabileceği bir düzlemdi ve bir de büyüyen bir pasta vardı. O suikastı öyle gördük. Ben şimdi açıkçası Erol Evcim operasyonunu da biraz şununla birlikte okuyorum. Demir çelik sektörü son dönem bakıldığında aslında son 3 çeyrek şeylerine bakılırsa biraz hani Çin'deki diyelim çelik krizi ve Rusya-Ukrayna'daki savaş süreciyle de birlikte Türkiye'deki demir çelik sektörü, işte bunu Erdemir için de söyleyebiliriz, Kardemir için de söyleyebiliriz, daha ufaklar için de, daha spesifik çalışan firmalar için de söyleyebiliriz, daha butik firmalar için de söyleyebiliriz. Bunlar çok müthiş karlar elde ettiler. Yani Türkiye'de örneğin çok büyük diyelim Ford gibi, Tofaş gibi ya da Şişecam gibi hani belli sektörün en büyük devleriyle birlikte bunlar bu dönem çok büyük karlar elde etti ve bunlar da bu kar sürecinin içinde bence hareket etmek istediler. Yani geçmişte de banka meselelerini işte Korkmaz Yiğit meselesi vesaire falan oralarda görüyorduk bu isimleri. Hatta Korkmaz Yiğit ya Çakıcı aradığı zaman kimyan bozuluyor diye meclis komisyonuna verdiği ifadeler vardı. Dolayısıyla o da bu Erol Evcim ile birlikte okunması gereken bir isim. Ve bugün de bence çok büyük karların yazıldığı demir çelik sektöründe bunlar elverişli bir zemin buldular. Ama o sektör bunları aynı zamanda oradaki karların büyüklüğü ve sektörün Türkiye sanayisi içinde durduğu yer açıkçası Bu diyelim mafyanın ilişkisini daha da katlayan bir yerde duruyor diye düşünüyorum. Yani bunlar belli şeylere hükmedebildiler. Mesela bir Korkmaz Yiğit'te o telefonu çakabilirsiniz ama diyelim onun daha üstünde diyelim mesele işte Koç ve Sabancılar olduğu zaman işte daha büyük şeyler işler. O işleri orada o kadar öyle çalışmaz. Bunları daha devlet erkiyle daha yakın profilde düşüneceğimiz güçler. Dolayısıyla bence demir-çelik sektörü de Türkiye'de böyle bir düzlemde bu dönem ve dolayısıyla burada bunlar bugüne kadar aslında 20 yıllık AKP iktidarında elverişli bir zemin buldular ki yürüdüler. Onu anlıyoruz. Buna cüret etmeleri bile şimdi sonuçta cinayeti azmettirmekten hapis yatacaksınız, çıkacaksınız. Hala büyük işlerde bugün operasyon olacak. 20 yıl nasıl yapıyor biliyorsunuz yani. Bu sektörde nasıl manipülasyon yapabiliyorsunuz? Bu Türkiye'nin en büyük sektörlerinden bir tanesi. Dolayısıyla yani ben yani bunların daha büyük sulara daldıklarını, daha büyük ekonomik ilişkiler içinde daha büyük lokmalar yutmaya çalıştıklarını ama biraz da kılçıklı bir şeye denk geldiklerini düşünüyorum. Ve yukarıdaki çıkar çatışması yine siyaset ve ticaretin aslında kesiştiği düzlemde çünkü bu sektörleri başkaları da aslında farklı siyasi öznelerin de bunlarla ilişkileri var. Dolayısıyla buradaki çıkar çatışması nasıl ki diyelim belli şu anda belli mafya gruplarıyla diyelim yollar ayrılıyor, başkalarıyla yan yana yürünüyor ama belli şeylerle hesaplaşmaya giriliyor, oyun dışına itiliyor filan. Şimdi burada da bunların profilin daha üzerinde bir çıkar çatışması oluştu. Ve şimdi biz bu operasyonu izliyoruz ve kimse açıkçası yani kamuoyunun önünde bütün şeffaflığıyla ilişkiler açık edilmediği müddetçe kimse bize bunun çok tabii bir temizlik ve şeffaf bir operasyon olduğunu da söyleyemez. Ben büyük çıkar çatışmaları içinde çok büyük bir sektörde bunların şu anda devre dışı bırakıldığını bu bir operasyon sürecinde bunun yani daha büyük ekonomik politikaların mağlubu oldu bu isimler aslında.
Evet, zaten yani izleyenlerimiz belki anımsarlar, seninle daha önce Falyalı cinayeti sürecinde yapmış olduğumuz yine mafyanın Türkiye siyasetindeki yerine dair konuşmalarımızı bir el değiştirme, bir
Evet,
ekonomiyi
evet.
yönetme modeli, yeniden
Evet,
değişme
evet.
meselelerine de değinmiştik Fatih. Teşekkür
Evet,
ediyorum
evet.
bu konuyu aktardığın için. Şimdi ben NATO zirvesine geçmek istiyorum.
Hı.
Dünyanın gözü NATO zirvesindeydi ama ben Türkiye'yi ilgilendiren, aslında tüm dünyayı elbette ilgilendiriyordu NATO zirvesinde konuşulanlar, ama Finlandiya ve İsveç meselesi üzerinde duracağım. Bu iki ülke 2 aydır aslında yaklaşık Türkiye'nin de gündemiydi, dünyanın da gündemiydi. Veto kartını kullandı Erdoğan. NATO'ya girmesini istemiyoruz dedi. Çeşitli pazarlıklar yapıldığı o dönem söylendi. Ve bugün açısından veto edeceğiz noktasından onaylanma noktasına geldi Erdoğan. Ve bugün iktidar medyasına da baktığımızda bir kazanım olarak elde ediliyor, açıklanıyor. Bu zirvede konuşulanlar, üçlü zirvede ortak açıklamada dile gelenler. Sen nasıl okuyorsun? Bir geri adım durumu söz konusu mu? Yoksa gerçekten yani Erdoğan burada kazanan taraf mı oldu?
Şimdi bakıldığında Cumhurbaşkanı aslında iki noktada bunu bir seçim süreci öncesinde değerlendirmek istedi. Bir tanesi iç politikaya ilişkin olarak geçmişte hatırlarsak işte İtalya ile Almanya ile başka bir gerilim yaşanmıştı. Yani yeniden üretilmişti o gerilim. Yani gerilim yükseltilmişti, tansiyon yükseltilmişti diyelim. Şimdi de işte tırnak içinde işte bu ülkeler teröre destek veriyorlar. Bunu işte PKK ve Gülen cemaati bağlamında iktidar zikrediyordu. Ve bu bakımdan işte bize güvenceler vermeleri gerekir gibi bir şeyi vardı. İşte aslında diğer bir yönü de ABD ile yaşanan gerilimli ittifak ilişkisi içindeki diyelim ambargolu silah sürecindeki rezervleri aşmak ABD ile olan ilişkilerde. Dolayısıyla ikili bir şey yükledi aslında buna. Beklenti yükledi iktidar. Burada tabii aslına bakıldığında bu ülkeler açısından yani bu Biden'la Erdoğan görüşmesi öncesinde bu pürüzlerin aşıldığı, iktidar gazeteleri bunu bir başarı olarak tarif etti, bir deklarasyon çıktı. Burada işte terörle birlikte mücadele edilecek dendi. Ama bunların zaten böyle Türkiye'nin iddialarını destekleyen bir pozisyonda olduklarına dair de bir kanıt yoktu. Dolayısıyla hani nereden nereye geldiler de ne değişti söylem dışında bir şey yok. Ama burada tabii iktidar kendi ne oluyor? Kendi medyası üzerinden aslında kendi tabanını konsolide etmeye dönük olarak kullanıyor. Ne kadar çalışıyor, ne kadar çalışmıyor bu ayrı. Ama tabii ki bakıldığında diğer yandan da buna geçit vermeyeceğini söylemişti. Sonuçta bir sürü aslında diplomasiyi yakından izleyenler bunun ikisinin de onaylayacağını düşünüyordu Erdoğan'ın ve öyle de oldu. Dolayısıyla bu hani bu söylemden bir geri adımdır ama zaten hani süreci şey yapanlar bunu diplomatik bir şantaj olarak görüyordu. Yani buradan geri adım atılmayacak. Hani ben yarın geri adım atacağım diye de kart öne sürmezsiniz yani.
Evet.
Dolayısıyla o kartlarda bir hesapla sürüldü diye düşünüyorum.
Evet. Fatih, bir diğer konumuz da bizim bu sansür yasasına ilişkin. Buraya da geçmek istiyorum aslında. Mesela
Çağrı, peki bu zirveyle ilgili bir şey daha söyleyebilir miyim?
tamam,
Gerek yok değil mi?
evet.
Yani şunu da eklemek istiyorum. Şimdi zirvedeki bildiri, biz tabii Türkiye kamuoyuna yansıyan kısmı üzerinden doğal olarak ağırlıklı bakıyoruz. Ama buradan NATO zirvesinden çıkan en önemli hikaye şey oldu, dünya açısından bakıldığında. NATO'nun Ukrayna-Rusya savaşı gerekçe gösterilerek aslında Avrupa'nın da NATO'laştırılması sürecinin hızlandırılması, Rusya'nın en büyük tehdit risk olarak ilan edilmesi. Aslında burada şöyle bir hikaye var. ABD'nin en önemli diplomatlarından bir tanesi eski ABD Dışişleri Bakanlarından Henry Kissinger'ın Diplomasi adlı kitabında şu an 99 yaşında. 94'te yazmıştı Kissinger o kitabı. Türkçe'ye de çevrildi. Şimdi o Kallavi Diplomasi kitabında çok önemli bir noktaya dikkat çekiyor. Diyordu ki Soğuk Savaş dönemi sonrasında NATO Avrupa'yı yanına alarak yani yanına alma bağlamlarını kaybetti. Yani Soğuk Savaş süreci bir ortak düşman hikayesi etrafında bunu tesis ediyordu. En büyük hikaye, en büyük boşluk budur diyordu. Yani bu sağlanamıyor diye. Şimdi bu süreçle o yönde NATO'nun adım attığını görüyoruz. NATO'nun varlığının tartışıldığı bir zeminden işte Rusya'nın Ukrayna'dan sonra artık Avrupa'nın kapısına dayandığı ve Avrupa'nın silahlanmasının tartışıldığı Almanya, Avrupa'nın en büyük patronu açısından düşünürsek mesela küçük ülkelerde tedirginlik daha fazla işte Finlandiya için, İsveç için. Dolayısıyla bu NATO'nun tırnak içinde, kapitalist blok içinde, Batı'daki kapitalist blok içinde NATO'nun pozisyonunu güçlendiren bir şey oldu. Bu tabii ki halklar açısından onların aleyhine bir süreç aynı zamanda. Ama Kissinger'ın not düştüğü, 1994'teki o kitabında not düştüğü çelişkinin, o ihtiyacın şimdi kotarıldığını görebiliyoruz not açısından. Bu uzun süre tartışılacak diye düşünüyorum açıkçası.
Bu silahlandırma meselesi,
Evet.
bu arada özellikle de mesela Yunanistan
Evet.
tartışması, Türkiye'de adaların silahlandırılması Biden'la gündeme geldi mi diye Erdoğan'a
Evet.
sorduklarında, ben şu anda bir taraftan da buna bakıyorum. Yeni düştü açıklaması Erdoğan'ın. Hala tavrını sürdürüp Biden'la bu konuşmada hala liderlere de söyledik, olumlu bakmıyoruz diyor ve Yunanistan'la da gerilimin de
O
sürdüğünü.
devam edecektir diye düşünüyorum. Çünkü ABD de şöyle düşünecek. Zaten orada bir silahlandırma yapıyor. Türkiye de bundan tabii ki gocunacaktır. Yunanistan tarafı da bunu, çift taraflı bir durum var yani. Orada da zaten Yunanistan'daki güçler silahlanmaya karşı demokratik güçler, sol sosyalist güçler, savaş karşıtı güçler mücadele ediyorlar. İçeride de Yunanistan'da da bunun bir muhalefet var. Dolayısıyla bu şeyleri soğutmaya çalışacaktır Amerika. Yani Türkiye tamam eyvallah falan işte bir şekilde ama ikiniz de önemli ittifak güçlerisiniz diye Türkiye'yi de kazanmaya çalışan, tansiyon düşürmeye çalışan bir ilişkiyi sürdürecektir diye düşünüyorum.
Evet, Fatih, şimdi de sansür yasasına geleceğim müsaadenle. Şimdi bu yasa geçtiğimiz hafta meclis gündemine gelmesi bekleniyordu. Ve biz bir hafta ertelendiğini duyduk. Hatta meclisinde tatilini uzatacağı söylendi. Kulis bilgilerinde bunlar yer aldı. Fakat bu kez yeni yasama dönemine kaldığını söyledi. Bilgiler, gelen bilgiler bu yönde. Yani 1 Temmuz'da meclis tatil oluyor ve meclisin gündeminde şu anda sansür yasası yok. Dezenformasyon yasası yok. Bir kazanım mı bu? Nasıl değerlendirirsin bunu? Bir de Erdoğan mesela bu NATO zirvesinden gelirken Türkiye'de gazetecilerin hala tutuklu olduğuna dair bir soru sorulmuş kendisine. En fazla tutuklu olan bir ülke pozisyonunda diye ve Erdoğan bunların dezenformasyon olduğunu söylüyor. Ne söyleyeceksin?
Evet, evet, tabii ki ama bütün dünya biliyor işte yani nihayetinde bunlar uluslararası ifade kuruluşlarının, basın kuruluşlarının raporlarında var. İşte bunların içinde diyelim hem sınır tanımayan gazeteciler örgütünün Türkiye temsilcisi sevgili Erol Yunduroğlu'nun düzenli aslında raporlamasında bunlar geçiyor. Hem Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın verilerinde geçiyor. Hem disk basın işte geçiyor. ÇGD'de de geçiyor. Uluslararası FEN'de geçiyor. Gazeteciliği Koruma Komitesi'nde geçiyor. Bunların hepsinde var. Yani dolayısıyla hani bir tane basın örgütü ulusal ya da uluslararası gösterilemez ki. Prestijli tabii saygın. Hani AKP'nin paravanı olarak kurulmuş örgütlerden bahsetmiyorum. Bu örgütlerin hiçbirisi Türkiye'de cezaevinde gazeteci yok demiyor. Dolayısıyla burada dezenformasyonu kim yapıyor diye sormamız lazım. Bu insanlar manav mı yani? Hani bakkal mı? Nedir? Temizlik işçisi mi? Sonuçta bu insanlar gazetecilik faaliyetinden alındılar. Bu bir. Diğer taraftan
burada,
da...
Burada Fatih mesela şöyle bir ifadesi de var. Yorumlamanı isteyeceğim. Örneğin diyor ki bir gazeteciler cezaevinde olduğuna dair bir soru geldiğinde ya da bir eleştiri durumu söz konusu olduğunda Erdoğan her zamanki gibi bir işte HDP'ye dönük söylemlerde bulunup 40 bin vatandaş öldürüldü, Diyarbakır annelerine atıf yapıyor bir taraftan HDP önünde bekleyen ya da işte çeşitli YPG konuşmaları yapıyor ve şu anda ülkemde cezai bir durum olmadığı zaman bu kalemşörler fikirlerini beyan ediyorlar diyor. Bunlardan cezaevinde olan yok, bunların hepsi dezenformasyon diyor sonrasında. Şimdi,
tabii kendi aslında resmi pozisyonları bile yalanlıyor. Bunun neden mesela Diyarbakır'da 16 meslektaşımız tutuklandı yakın dönemde. Bugün o Kemal Kurkut'un fotoğrafını çeken Nevruz'da Abdurrahman Gök'le ilgili davada örgüt üyeliğinden beraat propagandadan 1 yıl 6 ay 20 gün 22 gün hapis cezası çıktı. Şimdi orada meslektaşlarımız, tutuklanan meslektaşlarımıza haber başlıkları, yaptıkları haberler, röportajlar, bu haberi ne yaptı? Yani gazetecilikle ilgili sorular soruyorlar. Peki niye soruyorlar bunları? Madem gazetecilikten yargılanmıyor, tutuklanmıyor bu insanlar, niye gazetecilik? Başka bir şey sorsun yani. Dolayısıyla bir gazetecilik sorgulaması yapılıyor, doğrudan gazetecilik faaliyeti sorgulaması yapılıyor. Ama ondan sonra diyor ki biz bunları terörden içeriye atıyoruz, işte içeridekiler gazeteci değil. Buna yemezler diyoruz, dünyada yemiyor zaten. Dolayısıyla burada bir dezenformasyon var. Onun bir kere şey yapmamız lazım.
Fakat kendisi dışındaki kesimlerin dezenformasyon yaptığını söylüyor i̇şte, ve bir yasa çıkartmaya çalışıyor.
Evet, işte dezenformasyon kavramı nasıl dezenformasyona uğratılır şeklinde bunu aslında bir canlı örnek olarak görüyoruz. Elbette ertelenmesi bir kazanımdır. Mesela maalesef ilk bütçe apar topar geçti ama bu geçemedi. Neden? Böyle bir dönemde bu kadar ağır baskı süreçlerine rağmen basın meslek örgütleri bazı yerlerde ortak açıklamalar, ortak eylemler yaptılar. İşte senin de içinde olduğun, şube yetkisi olduğun bazı şeyler, hani ben de bir TGS üyesi olarak katıldım. Yani belli bir aralıktan sonra sokağa çıktık ve bu aslında mesleğe sahip çıkma iradesini gösteriyordu meslek örgütlerinin ve meclise ifade edildi, tartışmalar oldu. Dolayısıyla bu zorladı iktidarı. Bu çünkü uzun süredir bu yasanın üzerinde çalıştığını biliyoruz. Yani özellikle 2023 seçimlerine giderken bu aynı zamanda bir seçim sürecinin bir enstrümanı iktidar açısından. Yani hem sosyal medya hem dijital medya genel olarak da basın alanına ilişkin vidaları çok daha fazla sıkacağı bir süreç olarak aslında. Yani aleyhine olan her şey dezenformasyon diye yargılamaya dönük bir şey. Bu arada tabii televizyon kanallarına, şimdi Halk TV, KRT, Tele 1, şimdi bunlara ilişkin Peker'le ilgili şeylerin ifşaatlarıyla ilgili yaptıkları tartışmalarla ilgili verilen cezalar. Şimdi mesela yani orada Tele 1'in yayın yönetmeni Merdan Yanardağ da işte Rütük Başkanı'na çağrı yaptı. İşte saygın bir şekilde ağırlanıp uğurlanacaktır, gelip bize açıklasın diye bunun şeyini, gerekçesini. Dolayısıyla şimdi neyi görüyoruz? Yani bir neyin haber yapılıp yapılmayacağı, neyi tartışılmayacağı konusunda müthiş rahatsızlık duyan bir iktidar var. Bir yandan Rütük'ü kullanıyor. Şimdi başka büyük bir boşluk var. İşte Rütük'le tahkim edemediği, basın ilan kurumuyla tahkim edemediği bir boşluk var. Onu da bu yasayla kapatmak istiyor. Ama ciddi
aslında
bir muhalefet
oluyor. Kendi Rütük'ünü oluşturuyor yeniden.
Evet, burada da biz sağlam durmaya devam etmeliyiz. Mesleğimize, halkın haberi alma hakkıyla mesleğin burada kalbinin birlikte attığı, zaten ikisi birbirine bağlı bir şey bu. Ve burada da gazetecilerin açıkçası yalnız bırakılmaması gerekiyor tabii yasa konusunda.
Aslında belki şöyle bir plan olabilir. Çok ciddi tepkiler geldi. Gerçekten kamuoyu tarafından da tepkiler geldi. Ve AKP içerisinde de bu yasadan rahatsızlık olduğuna dair biz duyduk, evet, gördük. Şimdi belki yaz dönemi bu tepkileri dindirme, birazcık daha ortamı sakinleştirme gibi bir yön değiştirme, yani daha stratejik gitme noktasına gitmiş olur iktidar. O nedenle aslında belki biz o sahada boşluk bırakmamamız gerekiyor bu nedenle. Daha dinamik durmakta da fayda var. Çünkü bu yasa gerçekten tehlikeli bir yasa. Evet. Halkın haber alma hakkı açısından. Kesinlikle. Evet Fatih, eklemek istediğim bir şey yoksa programı kapatalım diyorum ben. Ben de teşekkür ederim. Sevgili izleyenler, Gündem Politika'yla gündemdeki konuları değerlendirdik. Gazetemizin genel yayın yönetmeni Fatih Polat'la. Pazartesi yeniden karşınızda olacağız. Bizden şimdilik bu günlük bu kadar. Hoşçakalın.